Ayrım 3. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 36. 28 Şubat'ın 1998 krizi, ABD ile gizli mutabakat. ABD İşçi Partisi'nin sol güç birliği yoluyla bir cumhuriyet devrimi hükümeti yaratma seçeneğine cepheden tavır almış. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir iktidar formülüne yeşil ışık yakacak olursa iç savaş çıkartma tehdidinde dahi bulunmuştur. 28 Şubat ya kendi hükümetini yaratacaktı veya inişe geçecekti. Bu bir kuvvet dengesi meselesidir. 28 Şubat'ın birinci yükseliş süreci 1996 yılı sonbaharından 1998 yılı yazına kadar yaklaşık 1,5 yıl sürdü. 1998 yılı baharından itibaren ABD 28 Şubat'ı boğmak amacıyla karşı harekata geçmiştir. Bu karşı harekat iki gücü hedef almıştır. Birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, ikincisi İşçi Partisi'dir. ABD Mart 1998'de CHP Genel Başkanı Baykal aracılığıyla önce bir ara rejim tartışması başlatmış, arkasından zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz orduya nifak girişimlerinin kapısını açan ünlü çıkışını yapmıştır. Bu süreç Temmuz 1998'de erken seçim kararı ile sonuçlanmıştır. Böylece ABD, parlamentonun ezici çoğunluğunu yanına alarak 28 Şubat'ı boğmaya yönelik en önemli adımını atmış ve erken seçim tuzağını kurmuştur. Aynı tarihlerde 1998 yılı Haziran ayında ABD ile Türkiye'nin yönetici çekirdeği arasında gizli, yasa dışı bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Türkiye, Balkanlarda ve Irak'ta ABD'ye uyum göstererek bu bölgelerdeki silahlı müdahalelere kuvvet verecek, ABD'yi rahatsız eden siyasal faaliyette bulunduğu için İşçi Partisi'nin önü kesilecek, bunlara karşılık ABD tarafı da ekonomik yardım musluklarını açacak. Fazilet Partisi'nin sınırlamasına itiraz etmeyecek ve PPK'nın askeri gücünün tasfiyesinde Türkiye'ye yardımcı olacaktı. Bu anlaşma 28 Şubat atağının ABD ile göğüs göğüse gelmesinin tarihsel belgesidir. Böylece ABD cephesi Cumhuriyet devriminin iktidar seçeneğinin partiler düzleminde gerçekleşmesine fırsat vermemiş ve Türkiye'yi erken seçime sürüklemiştir. ABD ile gizli mutabakat gereği 1998 Eylül'ünde İşçi Partisi'ne karşı operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonun Süper NATO tarafından yürütüldüğünü İşçi Partisi bütün ayrıntılarıyla açıklamıştır. Operasyona Cumhurbaşkanı, Başbakan dahil Türkiye'yi yöneten kilit mevkideki şahıslar da onay vermişlerdir. Bakınız Doğu Perinçek, Bir Devlet Operasyonu, Kaynak Yayınları İstanbul Mart 1998, sayfa 141. İşçi Partisi, bugünkü Türkiye koşullarında gerçekleşebilir biricik Cumhuriyet Devrimi hükümeti seçeneğini ürettiği için hedef alınmıştır. İşçi Partisi'ne karşı operasyon, sol güç birliğinin baltalanmasıyla birlikte yürütülmüştür. Ulusal Güçler Meclislerinin kuruluşundaki önemli rolü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği'ne karşı Mason darbesi örgütlenmiş, birinci girişim başarısızlığa uğradıktan sonra ikinci bir hamleyle ADD'de yönetim değişikliği sağlanmıştır. Nitekim yeni yönetim, ADD örgütlerinin Ulusal Güçler Meclislerine katılmalarını durdurmak dışında hemen hemen hiçbir faaliyette bulunmamıştır. 1998 yılı Eylül ayı sonunda İşçi Partisi'ne karşı PKK'ya yardım ettiği, silah ve para sağladığı, 33 erin katledilmesi için APO'ya telkinde bulunduğu İşçi Partisi Genel Başkanı'nın aslında PPK'nın ikinci gizli lideri olduğu gibi uydurmalarla sahte belgeler düzenlenerek bilinen operasyona geçilmiş genel başkan ve genel sekreter tutuklanmıştır. Bu operasyonun iki amacı vardı. İşçi Partisi'ni kapatmak ve psikolojik savaş yürütmek. Birinci amaçlarına ulaşamamış ancak basın ve televizyonlar aracılığıyla İşçi Partisi'ne karşı kapsamlı bir yalan propagandası yürütülebilmiştir. Bu sayede Ulusal Güçler Meclislerinin inşasının önü kesilmiş, İşçi Partisi seçime kelepçe ile sokulmuştu. İşçi Partisi'nin hedef alınmasının bir nedeni de ABD'nin Kukla Kürt Devleti girişiminin önünü açmaktı. Çünkü İşçi Partisi Körfez Savaşı ile birlikte PKK'nın batılılaştırması operasyonunu belirlemiş, bu örgütün Batı'nın yeni seyir senaryosunda rol almaya yöneldiğini görmüş ve bu süreci cepheden göğüsleyen politikalar izlemişti. ABD tuzağındaki Türkiye. Türkiye, 18 Nisan 1999 seçiminin sabahında gözlerini ABD tuzağında açmıştır. O günden beri yeni NATO konsepti, AGIP, ABD ile 19 Kasım 1999 günü yapılan gizli güvenlik anlaşması yine ABD ile ticaret ve yatırım anlaşması ve Avrupa Birliği'ne aday üyelik birbirini izledi. Hükümet ilk iş olarak 25 Nisan 1999 tarihinde NATO'nun yeni konseptini kabul etti. NATO yeni kavramıyla Amerika'nın dünya jandarmalığını meşrulaştırmakta, Türkiye'yi ABD'nin müdahale gücü olarak kriz bölgelerine sürmekte, insan ve azınlık hakları ülke bütünlüğü kavramından daha önemlidir diyerek ulusal devletleri yıkmayı amaçlayan emperyalist müdahalelerin gerçeklerini hazırlamaktadır. Bu sürecin devamı olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, İstanbul Zirvesi'nin sürdüğü günlerde ABD ve Türkiye savunma, güvenlik, enerji, ekonomik ilişkiler ile terör ve organize suçlara karşı stratejik işbirliği konularında bir dizi ikili anlaşma imzalamıştır. Bu kapsamda 19 Kasım 1999 günü hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanan gizli güvenlik anlaşması Türkiye'nin geleceğini tehdit eden vahim hükümler içermektedir. İşçi Partisi tarafından kamuoyuna açıklanan ancak basının sansür ettiği bu anlaşmaya göre Türkiye, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'da yeni yükümlülükler üstleniyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Rusya, İran, Suriye ve Çin ile karşı karşıya getirebilecek boyutlar taşıyor. Bakü-Ceyhan boru hattının geçeceği ülkelerde ortak bir güvenlik kuvveti kuruluyor. Bakü-Ceyhan'a imza atan ülkelerin Rusya ve İran'ın Hazar Denizi'nden çıkarı olan diğer komşu ülkelerle birlikte anlaşmayı bozacak girişimlerde bulunması halinde askeri yaptırımlar dahil her alanda ortak uygulamalara girişmeleri öngörülüyor. Türk ordusunu pentagonlaştırma planı. Gizli anlaşma için yapılan görüşmelerde ABD tarafından Türkiye'ye dayatılan program 5 maddede toplanıyor. 1. 28 Şubat süreci bitirilecek. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri Süper Ordu adı altında bölgesel polis gücüne dönüştürülecek. ABD'nin deyişiyle pentagonlaştırılacak. Ordunun genel karargahı Konya'ya taşınacak. Uluslararası işlemlerle bir operasyon merkezi kurulacak. Türk ordusu burada görev üstlenecek. 3. Yarı başkanlık sistemine geçilecek. 4. Ilımlı İslam'a iktidar ortaklığı yolu açılacak. 5. PKK kontrol altında siyasallaştırılacak ve askeri gücü korunarak Kuzey Irak'taki kukla devletin ortağı haline getirilecek. 6. Ulusal devletin ve ulusal ordunun tasfiyesi programına direnen güçler etkisiz kalacak. Yine AGİT doğruğu sırasında ABD ile imzalanan ticaret ve yatırım anlaşması ise 7 Aralık 1999 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 dakikada onaylanmıştır. Bu bir sömürge anlaşmasıdır. Mayı yasalaştırmakta, tahkim kabul edilmekte, bağımsız yargı tarihe karışmaktadır. Ve en son 10 Aralık 1999 günü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üyeliği Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Türkiye yönetimi böylece Avrupa kapısına bağlanmıştır, ne içeri girebilir ne de uzaklaşabilir. ABD tarafından Avrupa kapısında denetim altına alınmıştır. Karşılaştığımız tehdidin yeni sevr anlamına geldiğini İngiliz Dışişleri Bakanı Robin Cook, 12 Aralık 1999 günü açıklamasında bütün çıplaklığıyla sergilemiştir. İngiliz Bakan, Türkiye'nin Ilısı Barajı'nı inşa etmesinin Kürdistan'ın özelliğine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. Türkiye Avrupa kapısında parçalanmaktadır. Açıkça saptamak şarttır. Tehdit batıdan gelmektedir. İktidar sahipleri Avrupa aday üyelik uğruna Kıbrıs'ı Ege'de teslim bayrağını çekmişlerdir. ABD ve Avrupa Türkiye'ye batıdan bastırıp doğuda teslim alma politikası izliyor. Kıbrıs ve Ege üzerinden yapılan baskı en sonunda Fırat ve Dicle'nin denetimini ele geçirmek içindir. Kıbrıs'ın bir ABD üssüne dönüştürülmesi, Kuzey Irak'taki kukla devleti ve arkasından Türkiye'nin bölünmesini güncel bir tehdit haline getirecektir. Ekonomide Mehmetçiğin kanını pazarlama aşaması. Kemalist devrimle inşa edilen ulusal ekonomi, arkada kalan 50 yılı aşan dönemde dünya sermayesinin iki saldırı dalgası ile karşılaştı. Birinci saldırı dalgası 2. Dünya Savaşı yıllarından sonra geldi. Ne var ki ulusal ekonominin temellerini çökertemedi. 12 Eylül 1980'den sonra yaşadığımız dünya piyasası ile bütünleşme süreci ise ulusal piyasayı yıkıma uğratan sonuçlar doğurmaktadır. Tarım ürünlerini işleyen sanayi ve iç piyasadaki ticaret bile yabancı sermayenin eline geçmektedir. Yoğurt, süt, deterjan firmaları bile yabancılaşmaktadır. Cumhurbaşkanı ve başbakanların işlevi yabancı hipermarket ve süpermarketlerin kurdelerini kesmeye indirgeniyor. Sömürgeleşme sürecinin olguları artık günlük hayatımıza girmektedir. Türkiye enerji alanında kurulu gücü, tüketimin çok üzerinde olmasına rağmen nükleer santral tuzaklarına düşürmektedir. İktidar sahipleri ülkemizi nükleer artık çöplüğü yapacak kadar haince uygulamaların içine yuvarlanmaktadır. Emperyalizme bağımlı anarşik ekonomik gidiş felaket boyutlarına varmaktadır. Gözü dönmüş özel kar sistemi, Türkiye sanayisinin ağırlığını ve rafinileri fay hatları üzerinde kurmuş, donanmayı Gölcük'e kilitlemiştir. Sistem depremin altında kalmıştır. Irak'a uygulanan ambargonun yıkıcı etkilerinin de katkısıyla küçük Amerika ekonomisi 3 satış aşamasına gelmiştir. Birinci satış, vücudun satılmasıdır, yani kamu ekonomisinin özelleştirme yoluyla yabancı ve işbirlikçi sermayeye, daha doğrusu mafyaya devredilmesi, ekonominin ulusal eksiğinin yok edilmesidir. İkinci satış, eroin satışıdır. Irak, ambargodan sonra dış ödemedeki büyük açık eroinle kapatılmıştır. Böylece ekonomi bir de eroin üzerinden ABD emperyalizmine bağımlı hale getirilmiş ve terör girdabına atılmıştır. Üçüncü satış kan satışıdır. Artık vücut ve eroin satışıyla da kendini sürdürme olanağı bulamayan, faiz borçlarını bile ödeme yeteneğini kaybeden ekonominin Mehmetçiğin kanı pazarlanarak sürdürülmesi aşamasına gelinmiştir. Türkiye'ye dayatılan kriz bölgelerine müdahale gücü rolü 105 milyar dış borç ve 40 milyar dolar iç borcun, aslında o da dış borç, sonucudur. Bu koşullarda ulusal sanayinin, tarımın ve SSK'ların ayakta kalması için yürütülecek mücadele, ulusal devlet ve ulusal ordu açısından belirleyici önemdedir. Türkiye ekonomisini yeniden tarımı canlandıran, emekçinin alım gücünü yükselterek iç pazarı ve ulusal sanayiyi destekleyen, mafya ve rant kaynaklarını kamu kaynaklarına dönüştüren, iç borçları erteleyerek bin büyük tefecinin asal aklına son veren, büyük zenginlerden vergi alabilen, kamu ağırlıklı ve planlı bir çizgiye girmesi kaçınılmazdır. Küçük irticanın büyük irtica ile buluşması. ABD emperyalizmi hedefine ulaşabilmek için Türkiye insanın bilincinde ulusal devlet geleneğini ve aydınlanmayı besleyen bütün kültürel değerleri yıkıma uğratmaktadır. İdeolojik ve kültürel küreselleşme, merkezlerde kozmopolitizmin, kenarlarda ise ılımlı İslam'ın pompalanmasıyla yürütülüyor. Özetle küçük irtica, büyük irtica ile buluşmaktadır. Bu buluşmaya Tevrat İttifakı adı verilmiştir. Şeriatçı akım, arkada kalan yıllarda Batı taklitçiliğini sözüm ona eleştirerek tarihsel konumunu maskeleyebilmişti. Batı yanlısı sahte laikler ise ABD ve Avrupa'nın irticaya karşı oldukları masalını yayıyordu. Artık taşlar yerine oturmuştur. Bütün güçler tarihsel saflaşmanın belirlediği cephedeki yerlerini almışlardır. Türkiye'nin irtica kuvvetleri her zamanki gibi dünya gericiliğinin merkezi olan ABD'ye sarılmışlardır. Şeriatçılığı savunan örgüt ve tarikatların hepsi Avrupa Birliği'nden özgürlük isteyen cephede mafyalaşan kozmopolit sermaye ile el eledir. 28 Şubat'ı bin yıl sürdürme kararlılığı. Amerikancı Şer cephesi ile Cumhuriyet Devrimi cephesi arasındaki mücadele karşılıklı ataklarla sürmektedir. Milli Güvenlik Kurulu'nun 23 Haziran 1999 kararı ile birlikte 28 Şubat'ı sürdürme yönünde yeni bir atağın başladığı söylenebilir. Genelkurmay Başkanı en son 3 Eylül 1999 günü 28 Şubat'ı bin yıl sürdürme kararının açıklaması bu kapsamda değerlendirilmiştir. 28 Şubat sürecinde Fethullahçılığın Cumhuriyet'e karşı tehdit olduğunu saptanması belirleyici önemliydi. Çünkü Fethullahçılık doğrudan doğruya Washington'dan yönetilmektedir ve Amerikan emperyalizminin bölgeye yönelik stratejisinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Fethullahçılığı hedef alan kuvvet sadece Orta Çağ'la değil aynı zamanda ABD ile hesaplaşma, yani Kemalist devrim rotasına girmiş demektir. 28 Şubat böyle bir programla yola çıktığı içindir ki ABD ve işbirlikçileriyle karşı karşıya gelmiştir. Milli Güvenlik Kurulu 23 Haziran 1999 günlü toplantısında hükümetten irticaya karşı mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirlerin stratejik bağlamda daha da genişletilerek hiçbir taviz verilmeden uygulanmasını istemiştir. Ayrıca doğrudan doğruya Fethullahçılığa vurgu yapılmış ve ABD ile bağlantısı resmen saptanmıştır. Ne var ki Fethullahçı örgütlenme, DSP, MHP, ANAP iktidarının koruması altındadır. En son Hizbullah cinayetlerinin üzerine gidilmesi 28 Şubat'ın atakta olduğunu gösteriyor. Bu uygulama irtica terörü ile ABD arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Kayıp silahların süper NATO tarafından Hizbullah'a, PKK'ya ve Azerbaycan darbecilerine verilmiş olması işbirliğinin düzeyini yansıtıyor. Dahası Hizbullah'ın 1994 yılından beri MİT kontrterör dairesi yöneticileri tarafından yönlendirildiği açığa çıkmış ve MİT içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlamasıyla temizlik başlamıştır. Ulus devlet ve ulusal ordu direnir. Türkiye bugün ancak orduyla çözebileceği sorunların eşiğindedir. Batı'nın Kuzey Irak, Ege ve Kıbrıs üzerinden yöneltebileceği tehditler yanında irticai şiddete yöneltmesi olasılıkları ancak bir silahlı yaptırım gücüyle caydırılabilir ve etkisiz kılınabilir. Bugün Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıktığı yerde bulunuyoruz. 80 yıl sonra yine caydırıcı kuvvetli bir ulusal orduya mecburuz. Ulusal devleti ve Cumhuriyet Devrimi Meclisi'ni savunmak öncelikle buna bağlıdır. Bu politikaya barışçılık ve benzeri gerekçelerle sırt çevirmek tarihsel bir aymazlık olur. Batılı emperyalistler Türk ordusunu ortadan kaldırmadan ulus devleti yıkamayacaklarını biliyorlar. Orduyu pentagonlaştırma planı buradan geliyor. Biz de biliyoruz ki ulus devlet silahla kurulmuştur ve ancak silahla yok edilebilir. Ulus devlet ve ulusal ordu direnir. Bu çağımızın tunç yasasıdır. İlk Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren bir ordunun ulusal devletin ortadan kaldırılmasına teslim olmayacağı açıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 baharındaki Çelik Harekatı'ndan başlayarak ABD'nin Kuzey Irak projesine tavır alması bu tahlili doğrulamıştır ve tarihsel önemde bir gelişmedir. 28 Şubat'ın özü budur. Buna karşılık ABD'nin Türk ordusunu kriz bölgelerinde müdahale gücü haline getirme yönünde yaptığı atak sürecin olumsuz yönünü oluşturuyor. Süreç inişli çıkışlıdır. Son tahlilde Türk ordusunun yönünü süper NATO değil, ulusal karakteri belirleyecektir. Ordunun Kemalist devrim geleneğine bağlılık zemindeki birliği Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir güvencedir. Bütün devrimci atılımlar tarih boyunca ve her yerde en sonunda halk ile ordu arasında kurulan beraberliğin ürünleridir. Yeni Cumhuriyet Devrimi iktidarı Kurtuluş Savaşı geleneğinden beslenen ve 28 Şubat'ta canlanan halk-ordu beraberliğinin Kemalist devrim rayına oturması ve güçlenmesiyle gerçekleşecektir. İkili iktidar ve denge durumu. İşçi Partisi dışındaki sol partilerin Kemalist devrime sahip çıkmayışı, sol güç birliğine yan çizmeleri, özetle Cumhuriyet Devrimi iktidarının kurulamayışı 28 Şubat'ın sınırlarını belirledi. 28 Şubat bir tür 3. meşrutiyet rolü oynadı. İşbirlikçi iktidarı sınırladı fakat kendi iktidarını kuramadı. Kendisine Kemalist diyen bazı güçler bile mücadelenin sorumluluğunu ya orduya havale etmekte ya da harekete geçmek için başarının garanti edilmesini beklemektedir. Daha önemlisi ABD'nin 18 Nisan tuzağında oluşturduğu parlamento adeta bir bütün olarak 28 Şubat'ın karşısına dikilmektedir. Bu koşullarda Türkiye'nin önünde yalnız program düzleminde değil, aynı zamanda toplumsal pratik düzlemde iki yol bulunuyor. Birinci yol 50 yıllık küçük Amerika sürecinin tamamlanarak ikinci cumhuriyetin kurulmasıdır. İkinci yol ise 28 Şubat'ın hükümetine kavuşturulması ve derinleştirilmesi, başka deyişle Kemalist devrimin tamamlanmasıdır. 50 yıllık yıkımdan sonra artık korunacak bir cumhuriyetimiz değil, kazanılacak bir cumhuriyetimiz vardır. Küçük Amerika rejimini yıkmaksızın Türkiye'yi yeniden Cumhuriyet devrimi rotasına oturtma olanağı yoktur. Devrimciliğin bugünkü içeriği var olan rejime bekçilik değil, Türkiye'yi yeniden kurmaktır. Şu anda durum ABD güdümlü mafya Gladio tarikat rejimi ile Cumhuriyet devrimi güçlerinin birbirleri üzerinde kesin zafer kazanamadığı pat hali olarak nitelenebilir. Bir seçenek diğerini kesinlikle bertaraf edebilmiş, kalıcı üstünlük sağlayabilmiş değildir. Bunun anlamı kesin hesaplaşma ülkemizin önündedir. Bu hesaplaşma sürecinde 28 Şubat'tan beri ikili iktidar durumunun ortaya çıktığı bütün önemli olaylarda gözükmektedir. Hakim durumda olan 50 yıllık küçük Amerika iktidarıdır. Kemalist devrimden kalan menzillerde oluşan Cumhuriyet iktidarı ise ulusal devletin yıkılmasına direnmektedir. Bu çelişme dünya ölçeğinde ezenler ile ezilenler, kuzey ile güney arasındaki baş çelişme temeline oturmaktadır. Türkiye'nin Kemalist devrim rotasında mı yoksa ikinci cumhuriyet yönünde mi değişeceğini Türkiye'nin ulusal güçleriyle ABD emperyalizmi ve gelecek arasındaki çelişmeler ve güç ilişkileri belirleyecektir. Önümüzdeki dönemde bir cumhuriyet devrimi hükümeti kurulması olanağı vardır. 28 Şubat'la başlayan süreç bu olanağın somut kanıtlarını ortaya koymaktadır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 45.